Ayrım 9.
Sayfa 92. Genç zeydek subaylardan biri daha geçen yıl Sanayi Nefise Mektebi Ali'sinde Valeri Atölyesindeki günlerini anımsadı. İlk çizgileri, ilk desenleri, tuvale dökülen ilk renkleri. Her şeyi eleştiren, hiçbir şeyi beğenmeyen, yüzü gülmez hocalarını. Sulu boyayla renklendirdiği ve belki rastlantı sonucu güzel olan bir desenini asistan beğenmiş, hocasına da göstermişti. Resme yarım gözle bakan hoca onu bir kenara itmiş. Bu çalışmada sizden beklenen sanatçılığa soyunmanız değil, düzgün boyamayı öğrenmenizdir demişti. Üzülmüş, renk vermemeye çalışmış fakat kızaran yüzünü gizleyememişti. Atölyelerine yarı soyunuk modeller geldiğinde diğer atölyelerden koşuşan çocukları kovalayan hocasını anımsadı. Zamanla desenleri sadeleşmiş, çizgileri kişilik kazanmıştı. Arkadaşları yüz resim arasından onunkini hemen ayırabilirlerdi. Avrupa'daki yeni akımları biliyor, onların etkisinde kalıyordu. Birbiri içinde eriyen parlak renkler bu etkinin izlerini taşıyordu. Orduya çağrılıp Çanakkale cephesine gönderilince cephane koluna atanması bir şanstı. Savaşın gürültüsünden uzakta resim yapma olanağı bulmuştu. Gene resim yapıyordu, barışa dönüşmüş savaş resimleri. Yerine ulaşamayıp denizde patlayan mermiler, uzanıp dinlenen asker resimleri. Yük taşıyan mutlu bir köylü, her nasılsa yıkılmadan kalmış bir köy evi, insanlar resimlerinde gülüyordu. Dünyayı nasıl görmek istiyorsa resimlerini öyle renklendiriyordu. 20. Haziran ve Temmuz aylarında Arıburnu Anzak cephesi Seddülbahir'e göre daha sakindi. Askerler zaman zaman günlük yaşamın sadeliğine dönme olanağı buldular. Arıburnu'na babam da geldi benim yanıma. Beni dolaşmaya gelmişti, ziyarete. O da aynalı tüfekle ateş etmişti düşmana. Aynalı tüfek dediğin aynı elimizdeki tüfeklerden de önlü arkalı iki tane aynası var. Aynalardan bakıyoruz düşmana doğru. Babam helva, yoğurt, yumurta getirmişti. Daha başka arkadaşların da babaları gelirlerdi. Tabii yakın yerdekiler, buradakiler. Babam, bunlarda, bu evlatlarda umut yok. Bunlar burada kalırlar derdi. Ateşin içinde nasıl umut olsun? 8 ay boyunca 24 saat ateş hattında, 24 saat geride istihkamlarda dururduk. İstihkamın içine kaç defa bomba düşmüştü. Böyle çok arkadaşımız şehit oldu gitti. Sigara paketleri atarlardı gavurlar bizim istihkamlarımıza. Birinde İngilizler kavurma kutusuna barut ve fişek doldurup fitilini ateşleyip bizim istihkama attılar. Fısır fısır yanıyor kutu istihkamın içinde. Biz kaçalım derken dirsek siperini yıktık. 7 kişi bu yıkıntının altında kaldık. Kutunun lehimleri eriyince açılıverdi. Deste deste fişekler yayıla kaldı orta yerde. Kimseye bir şey olmamıştı. Masal gibi hep bunlar. Halil Koç. Bombalarımızın kaynağı Türklerin reçel kutusu bombalarıydı. Onlarınki de bizimkiler gibiydi. Bir fünye ve fitili kutuya sokarlar, ateşlerler, bize fırlatırlardı. Sanırım %30'u patlamazdı. Düştükleri yeri gözler, gece ara bölgeye sürünerek gider, patlamayanları toplardık. Yapılacak şey fünyeyi ve fitili yenileyip bombayı geri fırlatmaktı. Bunlar patlar ve büyük gürültü çıkarırlardı. Malcolm Hancock. Türklerin bombalarının fitilleri çok uzundu. Bomba düştükten sonra ona kadar sayınca patladığını fark ettim. Eğer aklın varsa onu patlamadan hemen alıp geriye fırlatabilirdin. Fakat bir keresinde bomba ayağımın altına düştüğünde bunu yapamadım. Yapılacak şey hemen bir kum torbasının arkasına koşmaktı. Thomas Watson. Seddülbahir cephesinde ise her iki taraf büyük kayıplarla sonuçlanan saldırılarını sürdürdü. Hamilton 4 Haziran günü saldırmaya karar verdi. 11. Tümen çarpışmanın başında Alçıtepe'nin doğusunda yedekteydi. Saldırı saat 12'de başladı. Topçu ateşleri Türk siperlerine ve bağlantı hendeklerine zarar vermiş, siperleri desteklemek güçleşmişti. 3. Kirte Savaşı adını alacak bu savaşlarda 11. Tümen'in 126. alayı ortada yoktu. Mayıs ayı boyunca sürüp giden savaşlarda tükenmiş olmalı. Bu savaşlarda tümen kendisine yeni bağlanmış olan 4. alay ve baştan beri kendisine bağlı olan 127. alayla birlikte 2 alaylıydı. Bizim topçular yukarı cephemizden başladılar ateş etmeye. Sonra onların topçuları da bu hücumun arasına ateş etti. Ortalık biraz karardı akşam olunca. Düşmanın askerinin bir kısmı aşağıya kaçtı. Topçular mermilerini hücum ettiğimiz yere düşürüyorlardı. Tozdan dumandan birbirimizi fark edemedik. Başladık ünleşmeye, bağırmaya. Bu tarafa gel, bu tarafa gel diye. İşte o gün yaralandım. Ama bilmem bizim kimi yaraladığı, onların kimi. Tozdan dumandan anlayamadık. Arkadaşlar dedi, sen yaralanmışsın. Yeninden kan sızıyor. Bir de baktım parmağım da yok. Eh, ben yaralanmışım dedim. Hüseyin oğlu Mustafa Onbaşı. İngiliz 42. tümeni bu savaşta zırhlı otomobiller kullandı. Müttefikler 400-500 metre kadar ilerlediler. 4-5 Haziran gecesi çarpışma şiddetini kaybetti. Türkler yedeklerini de kullanarak saldırıyı durdurmuştu. Savaşta tümenler, alaylar birbirine karışmış, Türklerin kaybı 9000 kişiyi bulmuştu. Anzak cephesinden Güney cephesine yeni getirilmiş olan 2. tümen 5000 kişisinden 3000'ini kaybetmişti. Müttefik kayıpları da 6500 kişiyi aşıyordu. Bu benim katıldığım ilk savaştı ve Asyalı Eni Türklerin Asya yakasından ateş eden ağır topları. Ateş hattının gerisine gelmiştik. Mermi alevi göründükten bir dakika sonra düşüyordu. Bu arada insanlar bu korkunç patlamadan kurtulmak için sığınacak bir yerlere kaçıyorlardı. Bu savaşta makinalı tüfekçiler olarak ne yapmamız gerektiği bize öğretilmişti. Saldırı sırasında ilk hatları koruyacaktır. Üzerlerimize geldiklerinde sakin olacak ve onlar yaklaşıncaya kadar sessizce bekleyecektik. Eğer bizimkiler hücum ediyorsa başları üzerinden ateş edecektik. Eğer işler iyi giderse onların arkasından ilerleyecektik. Bazı birliklerimiz ve kanattaki Fransızlar durdular. Fakat Manchesterliler yiğitçe hücumu sürdürdü. Herhalde böylesine öldürücü bir ateşle hiç karşılaşmamışlardı. Türk siperlerini bombalamıştık. Orada artık canlı kimsenin kalmadığını düşünüyorduk. Fakat bombardıman kesilir kesilmez Türkler siperlerinden dışarıya fırladılar. Tüfeklerini doğrulttular ve ateşe başladılar. Koştuklarını, düştüklerini gördüm. Anne diye bağıran bir delikanlı gördüm. Manchesterlılar adamların 1/3'ünü bir tabur kaybettiler. Bill Kennedy. Nisan'la Temmuz arasında 5 defa tekrarlanan bu çarpışmalar Türk kaynaklarında Kirte Muharebeleri olarak geçer. 4-5 Haziran'da her iki tarafı ağır kayıplara mal olan Kirte Savaşı'ndan sonra 11. Tümen cephenin sağına Zığındere'ye yerleşti ve büyük ölçüde yıkılmış siperlerin onarımı işine girişti. Onun için eline bir keser ver, odundan adam yapsın derlerdi. Elinde bir keser, oradan oraya koşar dururdu. Bir süre sonra siper tamirinde mantığını tümüyle kaybetti. Acı payamdaki eski dülgerlik günlerini hatırlayıp, siper takviyelerini kırlangıç kuyruğu geçme yapmaya kalkıyordu. Bunun için bir eğlence değildi. İki ağaç birbirine bağlanacaksa böyle bağlanırdı. Savaş, mesleğinin kurallarını niye değiştirecekti ki? Dilinde Tanrı'nın adı söylendi durdu. Soğuklarla birlikte romatizmaları da arttı. Eğilirken, doğrulurken rüzgardaki yaşlı bir kavak gibi inim inim inlerdi. Aynı anlamsız sözleri tekrarlar, her eğilişte ve doğruluşta ya anasını ya Tanrı'yı yardıma çağırırdı. Bir gün tutulup kaldığında arkadaşları kaldırdılar. Bunu da kabullenemedi. Önce yana yatar, sonra emekleme durumuna geçer, bağıra çağıra doğrulur. O tür ustalara özgü kör inadıyla takviyenin kırlangıç olmasa bile hiç olmazsa basit geçme olması için bölük komutanına yalvarırdı. 7 Haziran'da Londra'da savaşa devam edip etmeme sorunu gündeme geldi. İslam dünyasında ve Balkanlarda yaratacağı etki, Rusya'nın sıkışık durumu dikkate alınarak çekilme kararından vazgeçildi. Çanakkale'ye yeni 3 tümen gönderilmesine ve donanmanın takviye edilmesine karar verildi. Yeni birliklerin nasıl kullanılacağı üzerine planlama çalışmaları başladı. Saros sahillerine yapılacak bir çıkarma, Marmara Denizi'ndeki müttefik denizaltılarını besleme ve İstanbul'dan karayoluyla cepheye giden Türk nakliyatını kesme yönünden yararlı olacaktı. Buna karşılık burada güçlü Türk kuvvetleriyle karşılaşmak olasılığı vardı. Amiral de Alman denizaltı gemilerinin faaliyeti karşısında Saros'taki ulaşımı koruyamayacağını bildirdi. Asya sahilinin kuvvetli tutulmuş olması burayı yeni bir çıkarma için çekici kılmıyor. Seddülbahir'deki dar cephede güçlü Türk tahkimatının yarılabileceği de şüpheli görülüyordu. Bu nedenle Arıburnu'nun kuzeyinden saldırma planı ve orada yeni bir cephe açma düşüncesi öncelik kazandı. Anafartalarda yeni bir cephe açılmasına karar verildi. Gönderilecek tümenlerden 3'ü ile 9. Kolordu teşkil edilerek komutanlığına 61 yaşındaki General Stopford tayin edildi. Anafartalar çıkarması başlamadan önce müttefikler cephelerinin durumunu düzeltmeye çalıştılar. İlk saldırı 21 Haziran'da Fransızlar tarafından Kerevizdere'de yapıldı. Fransızlar 18 Haziran'dan itibaren topçu ateşiyle Türk mevzilerini tahrip etmeye çalıştılar. Şiddetli top ateşinden dolayı Türk cephesinin geriyle ilişkisi kesilmiş, cephane sağlanması imkansız, siperler de barınılamaz hale gelmişti. Buna rağmen 2 gün devam eden savaşta 600 metrelik hücum cephesinde yalnızca ilk hatları işgal edebilen Fransızlar hedeflerine ulaşamadılar. Hücum edince düşmanla birbirimize karıştık. Karışınca benim karşıma bir Fransız zabiti geldi ve askerler birbirini süngülüyordu. O zabit de tam benden yana geliyordu. Fakat pek de yanaşmak istemiyordu. Kendi askerlerinden geri kalanlara kaçmayın gibilerden kılıç vuruyordu. Sonra bizim mermi isabet edince o düştü. Düşünce kılıcı da elinden düştü. Belinde revolveri varmış. Ben üstüne varınca revolverini attı ve beni sol kolumdan vurdu. Düşman geri taraftan yine hücuma kalktı. 2 tane de Alman vardı yanımızda. Makineli tüfeğin başında. Onlar da oraya yetiştiler. Birisi makineli tüfeğin öbürünün omzuna koymuş, oradan ateş ediyordu. Gün kararıncaya kadar o istihkamda kaldım. Sonra çıktım. Alioğlu Mehmet Çavuş. Günlerce devam eden topçu ateşleri, mevzi içindeki boğuşmalar, ele geçirilen 1. hat siperlerini geri almak için yapılan karşı saldırılar ağır kayıplara neden oldu. Kerevizdere Savaşı'nda Türk kayıpları 6.000 kişiyi, kuvvetli topçu ateşi desteğinde saldıran Fransızların kaybı da 2.500 kişiyi buluyordu. Gazetelerde yayınlanan resmi savaş raporları birbirine benzeyen, halkın moralini bozmamaya özen gösteren ayrıntısız bilgiler verdi. Fransızlar Seddülbahir'de seher vakti sol cenahımıza karşı şiddetli bir topçu ateşi açarak binlerce mermi yağdırdıktan sonra taarruz etti. Kıtalarımız Şirane, Aslanca, mukavemeti karşısında muhacimin, saldırganın ilk taarruzu sürat ve suhuletle, sakin, telaşsızca püskürtüldü. Anadolu bataryalarının mermi yağdırmasıyla Fransızlar külli bir telafet, tam bir kayıp vermekten başka hiçbir muvaffakiyet kazanamadı. İkdam 23 Haziran 1915. Kerevizdere Savaşı'ndan 8-10 gün sonra 26 Haziran'da cephenin Türklere göre sağında Ege Denizi tarafında Zığındere'de şiddetli bir topçu ateşinin desteğiyle İskoçya'dan yeni gelmiş 52. Tümen, İngiliz tümenleri ve bir Hint Tugayı'nın saldırısı başladı. İngiliz tümeninin karşısında saldırının en yoğun olduğu bölgeyi 11. Tümen savunmaktaydı. 3. Kirti Savaşları'nda yıpranmış, diğer tümenlerle karışmış, yok olma noktasına yaklaşmış olan 11. Tümen son 10 gün içinde yeniden örgütlenmişti. 126. Alay güçlendirilmiş, Asya'dan beri beraber oldukları 33. Alay ile 11. Topçu Alayı bu tümene bağlanmıştı. Müttefikler 28 Haziran günü saat 11.20'de denizden desteklenen ağır topçu ateşiyle bütünüyle yıkılmış, yaralı ve ölülerle dolu olan 11. Tümenin ön siperlerine girdiler. Zığındere Vadisi denize paralel uzanır ve vadi ile deniz arasında ince, dil gibi bir sırt vardır. Müttefikler bu dilde 1 kilometre kadar ilerlediler. 11. Tümen, 1. Tümenle desteklenerek müttefik saldırısı durduruldu. 29 Haziran günü yapılan savaşlarda buradaki mevziler elden ele geçti. 30 Haziran gecesi karşı saldırıya geçildi. Sözü edilen dilde ilerlendi. Fakat asıl mevziler ele geçirilemedi. 11. Tümen cephesindeki bu çatışmalar Zığındere Savaşları olarak adlandırıldı. Bu savaşlarda Tümen 16. ve 124. alaylarında desteğiyle 5 alaylı bir kolordu gücündeydi. Bu savaşlar sonunda her iki tarafta ağır kayıplara uğramıştı. Bunu o günlerde ateş ettikleri yerleri daha yakından görmek için avcı hattına ön siperlere gönderilen bir topçu gözlemci assubayı anlatır. Karargâhtan ilerideki avcı hattına giden bir sıçan yolu var. Girdim sıçan yoluna, vardım avcı hattına. Bir ateş cehennemi içindeyiz. Kum çuvallarını sıralamışlar. Asker de çuvalların gerisinde ateş ediyorlardı. Piyade bölük kumandanı anlatmaya başladı. Bu hattı teslim aldığımızda burada bulunan alaydan 12 kişi kalmıştı. Bizim hattın 100 metre ilerisinde de Fransız hatları vardı. Düşman denizden, zırhlılardan durmadan ateş ediyor. Bizim bulunduğumuz yerle Fransız hatları arasına bir mermi düştü. Kum çuvallarını yıktı. Çuvallardan biri belime çarptı. Arkasından bir mermi daha. Avcı hatlarının tam orta yerine. Bir bağırtı koptu. Hemen sıhhiyeler koşup geldiler. Avcı hatlarını iyice görmüş. Düşmanın ateşini de durumunu yakından incelemiştim. Akşam bataryama dönmek üzere yola çıktım. Gece çakır yıldızlıktı. Kurşunlar vızır vızır etrafımdan geçiyordu. Bataryama sağ salim dönebilmiştim. Arkadaşlar ölmeden gelmiş diyorlardı. Ahmet Hamdi Demirdöven. Çıkarmanın ilk gününden beri Seddülbahir'deki müttefik güçlerinin ana hedefi Alçıtepe'nin ele geçirilmesiydi. Stratejik yönden önemli olan bu tepe bir süre sonra askerlerin gözünde savaşı sona erdirecek veya uzatacak bir sembol haline dönüştü. Günlük konuşmaların ana teması Alçıtepe'nin alınması için taktikler ve kaç günde alınabileceği hesaplarıydı. Mayıs sonlarında Alçıtepe'nin Temmuz 15'te kesin olarak müttefiklerin elinde olacağı konusunda bir söylenti yayıldı. Her şeye inanmaya hazır olan askerler buna da yürekten inandılar ve gün saymaya başladılar. Sıradan bir asker için önemli olan donanmanın geçebilmesi için boğazın açılması veya savaşın kazanılması değil, Alçıtepe'nin alınmasıydı. O alınınca gerisi nasıl olsa gelecekti. Church Farm'dan Seddülbahir ile Alçıtepe köyü arasındaki bir yer. Siperlere yürürken asık suratıyla bize bakan Alçıtepe'ye doğru yükselen muhteşem bir manzara gördüm. Önünde kat kat kazılmış toprak. Dışarıda hiçbir canlılık belirtisi yok. Siperlerin içinde kendimi güvende hissettim. İnsanlar tüfeklerini temizliyorlar, mektup yazıyorlar, çamaşır yıkıyorlar. Kimisi siper kazmaya devam ediyor, kimisi kablo döşüyor. Siperlerin yanına kazılmış küçük sığınakların önünden geçtim. Bazıları mutfak olarak kullanılıyor, bazıları subayların barınağı, bazıları masa ve sandalyeleriyle her işe yarıyor. Bu savaş dünyası birkaç adım uzağımızdaki düşmanın gözünden ırak, yüzlerce güçlü kol tarafından yer altında inşa edildi. Birkaç haftada gece gündüz çalışılarak. John Graham Gillam. Liman Paşa ağır kayıplara rağmen müttefiklerin atılmasını istiyor. Sağ kanat komutanlığına getirilen Faik Paşa ise güçlü bir topçu desteğine dayanmayan, süngüyle yapılan karşı saldırıların başarı sağlayamayacağını söylüyordu. Müttefikler ise hedeflerinin önemli bir kısmını ele geçirerek Türk saldırıları karşısında savunmaya geçmişti. Ordu komutanı yorgun birlikleri Arıburnu grubundan getirdiği yeni kuvvetlerle destekleyerek saldırmaya karar verdi. Liman Paşa bu kadar büyük kayıplardan ve acı deneyimlerden sonra Zığındere'de ön hatlara giren İngilizleri oradan atmakta ısrarlı davranıyordu. 5 Temmuz'da Zığındere'de baskın şeklinde yapılacak saldırıya 5 tümen katılacaktı. 11. tümen Kirte köyünün batısındaki mevzilerde yerini aldı. Müttefikler bir hafta içinde siperlerini güçlendirmişlerdi. Buna rağmen Türk birlikleri müttefik mevzilerine kuvvetle saldırdı. Liman von Sanders'in inadı, Faik Paşa'nın uyarılarının dikkate alınmaması, hazırlıksız ve desteksiz yapılan karşı saldırılar, Türklerin Zığındere savaşları boyunca 16 bin kişi kaybetmesine neden oldu. Büyük kayıplardan sonra saldırılar durduruldu. İçinde bulunan siperlerin güçlendirilmesine başlandı. Bütün birlikler yorgundu. 8 Temmuz'da iki tarafın siperleri arasında kalmış şehitlerin gömülmesi için müttefiklerden 4-5 saatlik bir ateşkes istendi. Fakat bu kabul edilmedi. 9 Temmuz'da Vehip Paşa cepheye geldi. Yazdığı günlük emirde siperlerin derinleştirilmesini istiyor, bir kürek toprağın bir damla kan kazandıracağını bildiriyordu. Bunun yanında müttefik cephesinde askerler daha önce kendilerine söylendiği gibi Türkler onları görür görmez ellerini kaldırıp teslim olmayınca, savaş umdukları kadar kısa sürede bitmeyip uzayınca kendilerini toplu kılan, saran ideolojiden birey olma yolunda sıyrılmaya başladılar. Zamanla zayıflayıp iskelete dönmüştük. Yürümekte bile güçlük çekiyorduk. Su taşımak veya yol kazmakla görevlendirildiğimizde aletleri yerinden kaldıramıyorduk. Bir keresinde sahile yeni takviyeler gelmişti. Onlara bakınca normal hayatla Gelibolu'da geçirilen birkaç ay sonrası arasındaki fark açık olarak görülüyordu. Evlerinden yeni gelmiş bu gençlerin sağlıklı yüzleri bizi şaşırtmıştı. Başka bir dünyadan gelmiş gibiydiler. Onlar da sanırım bize, bu iskeletlere başka bir dünyadanmışız gibi bakıyorlardı. R.J. Carles. Her zaman ölmek üzere olanlar için kazılmış hazır iki mezar bulunurdu. Çoğu zaman günlük işlerimden alınır, siperlerden getirilirken yolda ölmüş bir zavallının gömülmesine yardım ederdim. Bu sade gömme işlerinin anlatılamaz duygulu ve hüzünlü bir yanı vardı. Sedye üzerine uzatılmış cesedin öldürücü yarasından akan kan, üzerinde içinde savaştığı, yediği, uyuduğu ve şimdi son uykusuna daldığı toprağa bulanmış, parçalanmış üniforması. Memleketindeki son resmi geçitte kim bilir ne kadar gösterişliydi. Şöminenin üzerinde o anın bir fotoğrafı olmalı. Ve şimdi bitmiş, tükenmiş, tanınamaz gövdesi üzerinde kavuşturulmuş elleri. Belki o anda sevgili annesi, karısı veya sevgilisi onun Gelibolu'ya gidişini anlatıyor. Gene de bunlar, başlarında söylenen umut sözcükleriyle bir Hristiyan gibi gömülenler, bir de düştükleri yerde, çalıların dibinde, güneşin altında kalan yüzlercesi var. Harold Thomas. Bu, mutsuzluğa, doyumsuzluğa açılan yolun başlangıcı oldu. Türklerin vahşeti üzerine yapılan abartılı söylentiler inandırıcılığını kaybetti. Ardına saklanacak yeni ve daha akılcı yalanlar bulmak gerekti. Siper savaşı şimdi müttefik askerler, özellikle Anzaklar içinde madde olmaktan çıkıp anlam yüklenmeye başlıyordu. Geceleri baskın yapmak gerekiyordu. Kendi siperlerimize dönünceye kadar bacaklarımıza dolaşmış olan dikenli telleri bile fark etmiyorduk. Yaralanıyorduk. Bu yaralar sonra iltihaplanıyordu. Pis koşullardan hoşlanmıyorduk. Fanilanızı bile yıkayamıyordunuz. Yenisi de yoktu. Yıkamak için yapılacak tek şey deniz suyunu kullanmaktı. Ve köpek peksimetleri. Bize verilen yalnız buydu. Arkadaşlar sığır konservesinden bıkmışlardı, istemiyorlardı. Biraz odun buldum ve doktordan aldığım biraz pirinci konserve kutusunda pişirmeye kalktım. Kutu patladı, hepimizin ödü patladı. Ne kadar pislik olduğunu tahmin edemezsin. Özellikle tuvaletler. Her tarafta uçuşan tuvalet kağıtları ve sinekler. Konserve kutusunu açtığınız anda milyonlarcası üşüşürdü. Tom Usher. 21. Ölümünü düşledi. Arkasından üzülen hısımlarını ve dostlarını düşündü. Ne çok ağlıyordu annesi, kardeşleri. Bundan garip bir haz aldı. Tuhaf gözleri yaşardı. Bunun gibi sıcak bir yaz günü, güneş altında başlarına beyaz mendil bağlamış insanlar, sakin sakin, ona ne kadar yazık olduğunu konuşuyorlar, bir yandan da terlerini siliyorlar. Bu düşündüklerinin geçen sene Denizli'de ölen babasının töreni olduğunu fark etti birden. Fakat gene de sürdürdü kendi ölümünü görme fantezilerini. 10-15 metre ileride, İngiliz siperlerinde,